Ayrım 11.
Dünya nizamının sebebi olan İslam halifesi, Yüce Tanrı onun hilafetini kıyamet gününe kadar sürdürsün, hazretlerinin idaresi altında bulunan İslam beldelerinde bazı kötü şahıslar aralarında birleşip ve kendilerine reisler seçerek padişahın sadık tebaasını hileler ve yalanlar ile kandırmaya ve yoldan çıkarmaya, padişahın yüksek emirleri olmadan halktan asker toplamaya kalkışıp görünüşte askeri iaşe ve teçhiz bahanesiyle ve gerçekte mal toplama sevdasıyla kutsal şeriata ve padişahın emirlerine aykırı olarak bir takım salma ve vergiler kesip, çeşitli baskı ve işkencelerle halkın mallarını ve eşyalarını yağmalamak ve bu yoldan Tanrı'nın kullarına zulmede gelmeye ve suçlar işlemeye, memleketin bazı köyleri ve bölgelerini hücum ile tahrip, yerle bir etmek, padişahın sadık tebaalarından nice masum kimseleri katil ve masum kanlarını döktükleri, müminlerin emiri olan padişah emrinde bulunan bazı dini, askeri ve mülki memurları kendi başlarına azil ve kendi hempalarını tayin, hilafet merkeziyle memleketin ulaştırma ve haberleşme yollarını kesmek, devlette gönderilen emirlerin yapılmasını yasaklamak, hükümet merkezini diğer bölgelerden ayırmak suretiyle halifelik otoritesini kırmak ve zayıflatmak maksadıyla yüksek halifelik makamına ihanet suretiyle imama, padişaha, itaatten dışarı düşmekle, devlet-i aliyenin nizam ve düzenlerini, memleketin asayişini bozmak için yalanlar yaymak ile halkı fitneye sevke sebep ve fesada gayret etmekte oldukları açıklanmış ve gerçekleşmiş olan adı geçen reisleri ile avanileri ve onlara bağlı olan kimseler, eşkıya mertebesinde bulunup dağılmaları hakkında gönderilmiş bulunan yüksek emirlerden sonra, hala inat ve fesatlarında direnirler ise, adı geçen kimselerin kötülüklerinden memleketi temizlemek ve zararlarından halkı kurtarmak vacip olup, fekatlü elleti tebga hatta tefa ile emirillah ayeti kelimesi gereğince, katilleri ve gerekirse kitle halinde öldürülmeleri meşru ve farz olur mu beyan buyurula. Cevabı budur. Gerçeği Tanrı bilir ki olur. Dürrizade es Seyyid Abdullah tarafından yazıldı. Böylece padişahın ülkesinde savaş kudretleri bulunan Müslümanların adil halifemiz ve imamımız Sultan Mehmet Vahidettin Han Hazretlerinin çevresi etrafından toplanıp, bunlarla çarpışmak için yapılan davet ve emirlerine koşup, adı geçen eşkıyalar ile savaşları vacip olur mu beyan buyurula. Cevabı budur. Gerçeği Tanrı bilir ki olur. Dürrizade es Seyyid Abdullah tarafından yazıldı. Bu surette halife hazretleri tarafından adı geçen eşkıyalar ile çarpışmak için tayin olunan askerler, çarpışmaktan kaçınır ve firar eylerlerse, büyük günaha girip ve asi olup dünyada şiddetle cezaya ve ahirette acıklı azaplara hak kazanmış olurlar mı beyan buyurula. Cevabı budur. Gerçeği Tanrı bilir ki olurlar. Dürrizade es, Seyyid Abdullah tarafından yazıldı. Bu suretle halifenin askerlerinden olup da eşkıyaları katledenler, gazi ve eşkıyalar tarafından katlonulanlar şehit ve şefaate nail olurlar mı beyan buyurula. Cevabı budur. Gerçeği Tanrı bilir ki olurlar. Dürrizade el Seyyid Abdullah tarafından yazıldı. Bu surette eşkıyalar ile muharebe hakkında çıkarılmış olan padişahın emirlerine itaat etmeyen Müslümanlar, asi ve şerren cezalandırılmaya hak kazanmış olurlar mı beyan buyurula. Cevabı budur. Gerçeği Tanrı bilir ki olurlar. Zürrizade es Seyyid Abdullah tarafından yazıldı. Anadolu'nun fetvası. İstanbul bu fetvayı çeşitli yollardan Anadolu'nun her yerine dağıtmaya, Ankara'da bunu önlemeye çalışıyordu. Silaha aynı silahla mukabele etmek gerektiğinden, başta Ankara müftüsü Rıfat Börekçi Efendi olduğu halde, 153 müftünün imzasını taşıyan sureti aşağıdaki fetva hazırlanıp yayıldı. Dünyanın nizamının sebebi olan İslam halifesi hazretlerinin halifelik makamı ve saltanat yeri olan İstanbul, müminlerin emirinin, padişahın, varlığının sebebine aykırı olarak, İslamların düşmanları olan düşman devletler tarafından fiilen işgal edilerek, İslam askerleri silahlarından uzaklaştırılıp, bazıları haksız olarak katil ve hilafet yerinin korunmasına yarayan bütün istihkamlar, kale ve diğer harp vasıtaları zapt edilmiş, resmi işleri görmeye ve İslam askerlerini teçhise memur olan Bab-ı Ali ve Harbiye Nezareti el konularak, halifeyi milletin gerçek menfaatlerini hedef tutan tedbirler almaktan fiilen men ve örf-i idari ilan ve divan-ı harpler kurmak suretiyle, İngiliz kanunlarını tatbike muhakeme etmek ve cezalandırmak suretiyle, halifenin yargılama hakkına müdahale ve yine yüksek halifelik makamının maksatlarına aykırı olarak Osmanlı memleketi parçalarından İzmir ve Adana ve Maraş ve Ayintap ve Urfa bölgelerinde düşmanlar tarafından tecavüz edilerek gayrimüslim teba ile birleşip İslamları katliam ve mallarını yağmalamak ve kadınlara tecavüz ve İslam'ın kutsal saydığı hususları tahkir eder olduklarında açıklandığı üzere hakaret ve esirliğe maruz kalmış bulunan İslam halifesinin kurtarılması için elden gelen gayreti sarf ederek bütün iman sahiplerine farz olur mu beyan buyrula. Cevabı budur. Gerçeği Tanrı bilir ki olur. Bu suretle meşru haklarını ve halifenin gasp edilmiş olan kudretini kurtarmak ve fiilen tecavüze maruz kaldığı belirtilen memleketleri düşmandan temizlemek için mücadele eden ve savaşan İslam halkı şeriatçı eşkıya olurlar mı? Beyan buyurula. Cevabı budur. Gerçeği Tanrı bilir ki olmazlar. Bu suretle düşmanlara karşı açılan savaşta ölenler şehit, hayatta kalanlar gazi olurlar mı? Beyan buyurula. Cevabı budur. Gerçeği Tanrı bilir ki olurlar. Bu suretle savaşan ve dini vazifesini yerine getiren İslam halkına karşı düşman tarafını tutarak İslamlar arasında fitne çıkararak silah kullanan Müslümanlar şeriatça günahların en büyüğünü işlemiş ve fesada yönelmiş olurlar mı beyan buyurula. Cevabı budur, gerçeği Tanrı bilir ki olurlar. Bu suretle düşman devletlerinin zorlamaları ve kandırmalarıyla olaylara ve gerçeklere aykırı olarak çıkarılmış bulunan fetvalar İslam halkı için şeriatça muteber olurlar mı beyan buyurulur. Cevabı budur, gerçeği Tanrı bilir ki olmaz. Siyasi teşekküller. Yüzyıllar boyu Türkiye'de halkın bütün meselesi yaşama güvenliği olmuştur. Ardı ardına askere gidip uzun süre dönememek veya ölmek, eşkıya tehdidi altında yaşamak, geçinebilmek için kaderini tabiata bağlı görmek, halka bu güvenlikten yoksun bırakan başlıca sebeplerdir. Aşar mültezimleri, daha sonra vergi tahsildarı ve jandarmada halkın huzurunu, rahatını kaçıran ikinci derecedeki sebeplerdir. Bunların dışında bazı memleketlerde olduğu gibi halkının bir hürriyet davası olmamıştır. Anadolu'nun Avrupa feodalizmine benzer bir devri yaşamamış bulunması ve nihayet 2. Abdülhamit de dahil hiçbir Osmanlı hükümdarının gerçek anlamda bir monark gibi davranmayışı Türk halkını hürriyetsizlikten bunalmış bir hale getirmemiştir. Halen de halkımızın hürriyet ile fazilgisi olduğu zannedilmemelidir. Gerçek bu olduğu halde her ne hikmet ise Türkiye'de siyasi teşekküller hep hürriyet uğruna ortaya çıkmışlardır. Jön Türkler, İttihat ve Terakki, Demokrat Parti her üç organizasyonda varlıklarının gerekçesini hürriyetsizliğe dayamışlardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu daha başkadır. Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İttihat ve Terakki'nin istibdadını yıkmak için kurulmuştur. Bunda da bir çeşit hürriyet mücadelesi vardır. Demokrat Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısına çıkması gibi. Toplumun huzursuzluğu başka sebeplerden geldiği halde bunu bir hürriyet meselesi sayanlar, şeklen başka türlü görünseler bile gerçeklerin zoruyla hürriyet mücahitliğini bir kenara itmişlerdir. Hürriyet mücadelesinin parolası da daima aynı olmuştur. Kanuni Esasi yani Anayasa 1876'da Kanuni Esasi, 1908'de Kanuni Esasi, 1920'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 1945'te Anayasa, 1960'da Anayasa. Hürriyet için iktidara gelenler toplumun meselelerine çözüm yolu bulamadıklarından istemeyerek sertleşmişler ve bunun sonucu olarak da karşılarında bir gayri memnunlar cephesi kurulmuştur. Bu yüzden siyasi mücadele daima sert ve çetin olmuş ve her seferinde bir hesaplaşma durumu yaratılmıştır. 1908'den 1918'e kadar bu tarzda cereyan eden Türk siyasi hayatı, milli mücadele devrinde İttihat ve Terakki Fırkası ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın en amansız hesaplaşma safhasına ulaşmıştır. Halkla ilgisi olmadan yukarıda geçen bu kavganın halkın kaderi üzerindeki etkisi son derece önemlidir. Bu sebeple iki siyasi teşekkülün karşılıklı ilişkilerini incelemek gerekir. İttihat ve Terakki Partisi'nin tasfiyesi. Hürriyet ve İtilafçılar, İttihat ve Terakki'nin zalim idaresi zamanında mağdur oldukları inancıyla intikam almak için diş biliyorlardı. Onlara göre düşman, İttihatçı'dan daha iyi, daha faziletliydi. Mütareke devrinin politik cereyanlarında esaslı surette bu düşüncenin ve inancın etkisi görünür. İttihat ve Terakki Partisi resmen ve hukuken dağılmıştır. Fakat temsil ettiği memleketçi ve milliyetçi fikir yaşamaktadır. Kişiler değişik kimliklerle orada burada nefis müdafaası halindedirler. Hürriyet ve itilafçılar ile onlara yakın olan çevre, İttihat ve Terakki mensuplarını tamamen tasfiye etmek maksadını gütmektedirler. Yenilmiş ve yok edilmeye mahkum bir milletin insanları olarak tek ortak tarafları yoktur. İttihat ve Terakki iktidardan düşüp mütareke imzalanır imzalanmaz sanki düşünülecek yapılacak ilk iş buymuş gibi bütün muhalif kuvvetlerin İttihat ve Terakki'ye dolu dizgin saldırdığı görülür. Harp suçlusu ve tehcir suçlusu olarak İttihatçılardan hesap sorulacaktır. Partinin üç lideri Talat, Enver ve Cemal Paşalar ve onlardan sonra gelen Kodamanlar 1918 Kasım'ının ilk günlerinde memleketten kaçmışlardı. Onları ele geçirmek, hiç olmazsa gıyaplarında mahkum etmek lazımdı. Kendileri de bunu çok iyi biliyorlardı. Talat Paşa, Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya şu mektubu bırakmıştı. Pek muhterem ve mübarek tanıdığım İzzet Paşa Hazretlerine. Memleketin bir müddet ecnebi nüfus ve tesiri altında kalacağını anladım. Buna rağmen memlekette kalmak ve milletin önünde muhakeme olmak fikrindeydim. Bütün dostlarım bunu geleceğe bırakmak için ısrar ettiler. Zat-ı fahimaneleriyle istişare edemedim. Müşkül mevkide kalacağınızdan çok düşündükten sonra vazgeçtim. Bütün hayat-ı siyasiyemde hedefim memlekette namuskarane ve fedakarane hizmet etmekti. Bütün servetim zat-ı şahanenin ihsan ettiği otomobil bedeli ile her ay artırdığım 20'şer liradan birikmiş 1600 liralık dahil istikraz bedelinden ve bir de 4 arkadaşımla kiraladığımız çiftliğin icar gelirinden meydana gelen paradan ibarettir. Bunun bir kısmını yanıma aldım. Bundan başka nesneye sahip değilim. Millete karşı hesap vermek ve muhakeme olarak tayin edilecek en büyük cezayı cesaretle çekmek isterim. İşte zat-ı fahimanelerine söz veriyorum. Memleketin ecnebi nüfus ve tesirinden kurtulduğu gün ilk telgrafınızı itaat edeceğim. Baki büyük bir hürmetle ellerinizden öperim. Muhterem Paşa Hazretleri. 2 Kasım 1918 Mehmet Talat. İttihatçı liderlerin birdenbire ortadan kaybolmaları üzerine ilk yaygara basında başladı. Onların kaçışı İzzet Paşa hükümetinin durumunu da sarsmıştı. Hükümete suçluların kaçmasına göz yumdu diye çatıyorlardı. İttihat ve Terakki liderlerinin kaçışı üzerine basında çıkan yazıların mahiyetini anlamak için Refik Halid'in Efendiler Nereye başlıklı makalesinden sadece hitap kısımlarını okumak yetecektir. Ziyafet bitti fakat ağzınızı silmeden, elinizi yıkamadan, bir de acı kahvemizi içmeden. Efendiler nereye? Tahta kuruları nereye? Tok kurtlar nereye? Koca fareler nereye? Ziyankar evlatlar nereye? Eli sopalı, beli palalı, gözü kanlı paşalar, damdan dama nereye? Muhalif mi al aşağı, muharrir mi vur başına, Türk mü sür ölüme, Rum mu iste parasını, Ermeni mi kes kafasını, Arap mı çek ipe, kadın mı gönder eve, haydut mu buyurun köşeye, Gülhan Bey mi gelsin yanıma, Yahudi mi sor fikrini, kalan kimseye at sopayı, paraları koy cebine, işte sizin programınız. Şimdi böyle sinsi sansar gibi tavandan tavana nereye? 40 katır mı, 40 satır mı diye soramadık. Liderler memleket dışına gittikten sonra İttihat ve Terakki Partisi kongre halinde toplanarak kendi kendini feshetti. 14-19 Kasım 1918. Bu son kongrede siyasi sabıkası bulunmayan İttihatçılarla Teceddüt Fırkası adıyla yeni bir parti kurulmasına karar verildi. İttihat ve Terakki'nin geçirdiği bu değişim muhaliflerinin gözünden kaçmamış ve düşmanlığı üzerinden uzaklaştıramamıştı. İddiaçılık uzun zaman bir suç ve bir leke sayılacak ve iddiaçılar daima takibata maruz kalacaklardı. O kadar ki Kuvayi Milliye'yi kötülemek isteyenler buna iddiaçı hareket demekle maksatlarını sağlayabilecekler ve Kuvayi Milliyeciler iddiaçı olmadıklarını ispat için çırpınıp duracaklardı. Muhaliflerin gözünde İttihat ve Terakki'nin ne demek olduğunu aşağıdaki yazı yeter derecede anlatmaktadır. İttihat ve Terakki, kadınlı erkekli şekli anlaşılmaz bir karışımdı. Vezirler ve yazarlar, umera ve subaylar, ulema ve meşayih, mareşaller ve yazarlar, katipler ve memurlar bu karışıma dahil oldukları gibi, katiller ve yol kesenler, hırsızlar ve yan kesiciler, arabacılar ve sürücüler, kayıkçılar ve mavnacılar, hamallar ve küfeciler, kumarbazlar ve madrabazlar bu yüksek tabakanın arkadaşı, yoldaşı ve omuzdaşı mevkiindeydiler. Kadın teşkilatında dahi keyfiyet aynı haldeydi. Sultan efendiler ve hanım sultanlar, hanım efendiler ve hanımlar, şairler ve katibeler, öğretmenler ve mürebbiyeler, kabileler ve bohçacılar, hizmetçiler ve fahişeler dahi bu karışıma dahildiler. Dipnot, Mevlanzade, Rıfat'ın bu yazısının diline dokunmadık. Tezif maksadıyla seçtiği kelimeleri okuyucuların aynen görmesini istedik. Bir taraftan İngilizler, harp suçlusu saydıkları iddiatçıların peşindeydiler. Liderleri ellerinden kaçırmışlardı. Şimdi partinin ikinci derecede adamlarından intikam alacaklardı. Diğer taraftan başta Hürriyet ve İtilafçılar olduğu halde bütün muhalifleri ve padişah memleketi bu hale getiren maceraperest İttihatçılardan hesap soracaklardı. Dişler alabildiğine gıcırdıyordu. Ancak hükümet ve mebusan meclisi halen İttihatçı unsurlarla doluydu. O halde evvela hükümeti düşürmek, Mebusan Meclisi'ni feshetmek ve ondan sonra hesaplaşma işine koyulmak gerekiyordu. İttihat ve Terakki'nin bütün iç ve dış düşmanları tam bir anlayış ve işbirliği halinde çalışarak İzzet Paşa hükümetini istifaya zorladılar. 8 Kasım 1918 ve Mebusan Meclisi'nin feshini sağladılar. 21 Aralık 1918.
Ayrım sonu.